Değerli dinleyenler, Bir Nefes Saat programından herkese hayırlı günler, mutlu günler. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da şu anda Bir Nefes Saat programında Doğan Akın ve Doktor Fırat Erdoğan'ı dinliyorsunuz. Hocama bugün ben yardımcı olacağım. Hocam merhaba, nasılsınız?
Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
Teşekkür ederim, sağ olun. Bir hekim olarak hemen lafı daha fazla uzatmadan sorularımıza geçelim mi? Hep çözüme ulaştırıyorsunuz ya muhabbetleri.
Buyurun.
Peki hocam, gebelikte yapılan testlerin çocuklar için faydası var mıdır? İlk sorumuz.
Şimdi gebelikte yapılan testler esas olarak hepsi çocuklar içindir zaten. Özellikle hani ekstra tahliller, ekstra ultrasonlar, ekstra incelemeler hep çocuk için yapılır. Annenin gebelik ve doğum sırasındaki tıbbi manadaki performansını değerlendirecek. İşte bir kan sayımı vardır. Kanında mikrop var mı? Kan şekeri ne düzeyde diye bakılır ama kan şekeri de dahil olmak üzere bir takım enfeksiyon hastalıklarına maruz kaldığını, kalıp kalmadığını anlamak için yapılan tetkiklerde, ikinci düzey tetkiklerde hepsi bebeğin sağlığını ilgilendirir. Hani bunlara kabaca bir göz atacak olursak en basitinden anneye bir kan sayımı yapılır. Kansızlığı var mı diye. Eğer kansızlığı var ise annenin, bu çocuğun gelişimini etkiler. Anneye bir takım viral markerlar, bazı enfeksiyon markerlara bakılır. Anne hepatit B taşıyıcısı ise eğer, çocuk hepatit B taşıyıcısı olarak doğabilir. Hepatit B enfeksiyonuna maruz kalabilir. Anne karnında enfeksiyonlar geçirilip çeşitli viral enfeksiyonlara bağlı. Çocukta kalıcı deformiteler, bazen gebeliğin sonlandığı durumlar bile olabilir. Ama sanıyorum burada asıl kastedilenler İkili test, üçlü test, ikinci düzey ultrason gibi testlerdir. Bunlarla ilgili iki tane önemli mesele var belki vurgulanması gereken. Birincisi yapılan kan tetkikleri. Bu kan tetkiklerinde çocuğun genel iyilik hali değerlendirilir. Bir takım hastalıkların çocukta bulunup bulunmadığına bakılır. Ancak burada bir kesinlik ifade etmez. Yani falanca hastalık için işte 877'de bir ihtimal olabilir gibi bir sonuç çıkar. Veya 278'de bir ihtimal gibi bir durum çıkar. Ama bu hiçbir zaman %100 çıkar demek değildir. Burada bizim en çok sıkıntı yaşadığımız nokta, bu işin ilk bulunduğu Batı ülkelerinde özellikle insanların inanç sistemlerinin farklılığı veya işte inanç sistemlerine dahil olmamaları nedeniyle insanlar kolaylıkla gebelikleri sonlandırabilmekte, kürtaj yaptırabilmekte, terminasyona gitmektedirler. Bizim açımızdan dini olarak anne sağlığı riske atılmadığı müddetçe çocukla ilgili bir meseleden dolayı kolay kolay gebelik sonlandırılmıyor. Yapılan tetkikte falanca kromozom hastalığın biraz sık çıkmış olması, görülme ihtimalinin bu gebeliği sonlandırmayı gerektirmiyor. Çocuk yine doğuyor. Sakat da olsa, özürlü olsa doğuyor netice itibariyle. Hayatını devam ettirebiliyor. O yüzden insanlarda bu tetkikleri yaptırmamaya bir eğilim var haklı olarak. Çünkü yaptırdığınızda çıkacak sonuçta amel etmeyeceksiniz. Falanca hastalığın riski yüksek çıktı diye çocuğu aldırmayacaksanız bu testi yaptırmanızın çok bir manası kalmıyor bu sebepten dolayı. Ancak hepsi böyle değil bu testlerin. Bunların bazıları çocuğun sağlığını ileri düzeyde etkileyebilecek testler. Örneğin işte ileri düzey ultrasonografiler. Mesela çocuğumuz doğdu, büyük arter transpozisyonu dediğimiz kalp problemi var. Bunlar da mesela ilk iki hafta içinde lüzum eder ve ameliyat edilirse iyi bir merkezde sonuç çok başarılı olabiliyor. Onun dışında çocukta bir kalp problemi var. Doğduğunda direkt yoğun bakım ünitesine takip gerekecek. Çocukta bir kalp problemi var. Doğar doğmaz acil müdahale gerekecek. Bazen öyle oluyor. İşte bir kateterle girilip bir balon aracılığıyla çocuğun kalbinde bir delik oluşturuluyor içerideki duvarlarda ki kan birbirine karışabilsin diye. Bunun yapılma yeriyle doğum yeri arası en fazla birkaç saat olmalı. Siz Bayburt'un bir ilçesinde, siz Urfa'nın bir ilçesinde doğum yaptınız. Standart, sağlıklı, normal bir çocuk. Normalde o hiçbir problem yok ama kalp problemli bir çocuk doğduğu zaman tanı koymanız, bunu nereye sevk etsek ki diye düşünmeniz, muhatap kurumdan onay alabilmeniz ve her şey bir yana İstanbul'un içinde bile olsanız trafiğe takılmalarınız yüzünden altın saatler, altın günler maalesef gidiyor. Böyle olduğu için eğer çocukta bir problem varsa bunun anne karnındayken tespiti çok önemlidir. Tedavi edilebilir hastalıkların geç kalınmaması açısından. Bunun dışında çocukta ciddi bir böbrek problemi vardır, solunum yolu problemi vardır, kanı çok düşüktür, karaciğeri dalağı büyüktür. Bunlar hep muayene ile anlaşılabilecek, yani ultrasonografi ile anlaşılabilecek ve doğar doğmaz müdahale edilebilecek şeylerdir. Onun dışında işte böbreklerinde bir genişleme tespit edildi diye gelir bize aileler. Anne karnındayken yapılan ultrasonlardaki genişlemeleri çok ciddiye almayız ama doğumdan 15 gün sonraki ultrasonlar ileri düzeyde anlamlıdır. Ama biz her yeni doğan bebeğe böbrek ultrasonu yapmıyoruz doğal olarak. Riskli bebeklere sadece bunu yapıyoruz. Bunun tespiti için de ultrason zorunludur. O yüzden gebelikte yapılan testlerin çocuklar için faydası vardır. Bir tek ikili test, üçlü test konusunda ailelerin de bence söz hakkı olmalıdır. Çünkü sonuç dediğim gibi tıbbi fayda çok fazla getirmiyor bu manada. Tıbbi karar getiriyor sadece. Ama diğerleri mutlaka yapılmalıdır.
Teşekkür ederiz hocam. Bize bu konuda bir aydınlık getirdiniz, bir açılım getirdiniz. Gebelikte yapılan testlerin çocuklar için faydası var mı? İleride hamilelik sonrasında, çocuk doğumundan sonra nasıl bir durum olur? Bunlar konusunda bizi aydınlattınız. Şimdi gelelim hocam biraz daha çocuğun kendi içinde, kendi iç organlarında olan bir takım hastalıklara. Kalpte üfürüm duyulması önemli midir? Kıymetli hocam Doktor Fırat Erdoğan.
Şimdi aslında diğer soruya ilintili gibi bu da. Çünkü kalpte üfürümü kulakla duyarsınız. Ancak bunların birçoğunu anne karnındayken ultrasonla da tespit etmeniz mümkündür. Yeni doğanın kalp sistemi yetişkin gibi değildir. Anne karnındayken farklıdır. Doğduğunda bir geçiş dönemi, daha sonra yeni doğan kardiyolojisi, daha sonra süt çocukluğuna geçer işler. Bizden tamamen farklı mekanizmalarla çalışır ve doğduktan sonra saatler içerisinde adaptasyonunu tamamlar. Normalde üfürüm dediğiniz şey bir sesin arasında duyulan ıslık sesi gibi diyelim. Veya şöyle bir su borusunda bir delik olduğunu düşünün. Su her verildiğinde şöyle bir tıslayarak bir su kaçağı olur. Bunun gibi bir sestir üfürüm. Dinlerken doktor arkadaşımız kulağıyla duyar bunu zaten. Bu nelerden olur? Anne karnındayken bütün yeni doğanların kalbinde 3 tane delik vardır. Bunların bazen kapanması gecikir, bundan olur. Bazen doğuştan kalp hastalıkları olur. Darlıklar, yetmezlikler, genişlikler gibi bunlara ait üfürümler duyulabilir. Ama biz en çok masum üfürüm dediğimiz üfürümleri duyarız. Adı üstünde masum üfürüm. Hasta işte bebek yeni doğmuştur. Birinci hafta, ikinci hafta muayenesinde dinlersiniz. Dinlemeli üfürüm duydu der doktor arkadaşımız. Bazı ön ip uçları ile bunun masum üfürüm olabileceğini tahmin eder. Normalde masum üfürüm düşünülüyorsa, masum üfürümü destekleyen bulgular varsa aslında ekokardiyografi yapmak bile gerekmez. Ancak biz Türk milleti biraz hassas bir milletizdir. Mevzu bebekse ve kalpse bir an önce adı konsun isteriz. Bu sebeple maalesef çok gerekli olmamakla birlikte her üfüme bir ekokardiyografi yapılıyor. Ekokardiyografi son derece basit bir işlemdir. Radyasyon içermez. Çocuğa hiçbir zararı yoktur. Tecrübeli bir elde 10-15 dakikada rahatlıkla yapılıp bitirilebilir. Çıktığında sonuç bekleme süresi de yoktur iyi tarafa. Hemen doktor arkadaşımız yazar raporunu verir zaten. Şöyle çıkar sonuç. A seçeneği hiçbir problem yok. Üfürüm başka bir sebepten dolayıymış. Kansızlıktan olur, ateşten olur, aşırı hipermetabolik durumlarda olur. B seçeneği üfürüm var ama problem yok. Masum üfürümdür. Hiç yapacak bir şey yoktur. Aylar yıllar içinde kendiliğinden geçer. Üçüncü ihtimalde bir problem var çıkar. Böyle durumlarda genellikle işte atria septal defekt, ventriküler septal defekt, patent foramen ovale gibi isimlerle bunların da çok büyük bir kısmı sadece takibe alınır. Bakan hekim arkadaşımız der ki siz önümüzdeki ay bir daha ekokardiyografiye gelin. 6 ay sonra bir daha gelin, 12 ay sonra bir daha gelin gibi takiplerde genellikle bunlar kendiliğinden onarılır. Bunu niye böyle rahat söylüyoruz? Çünkü problemli olacak üfürümler ilave çok bulgu gösterir. Yani yeni doğan bebek annesinin yanına gideceğine yoğun bakıma gider. Bir solunum sıkıntısı gelişir mesela. Çocuk morarır mesela. Hemen bir akciğer enfeksiyonu gelişebilir. Genel durum bozuklukları olur. Ha, bu sıralarda hasta yoğun bakıma alınmıştır zaten. Burada tanı konur. Üfürümü olup da problem çıkacak çocuklara. Ha, yavrumuz doğmuş. Tamamen sağlıklı. İşte annesini emiyor. Güzel kilo alıyor. Hiç hastaneye yatışıyor. Kaydeder bir enfeksiyon geçirmemiş. Üfürüm var. Yani buradan bir şey çıkma ihtimali yok değil ama zayıf ihtimaldir. O yüzden hemen mutlaka eko yaptırmak hepsinde şart bile değildir ama ekokardiyografinde bir zararı yoktur. Yapılabilir aslında.
Kesin var mı yok mu? Bunu da kulakla dinleyerek anlıyorsunuz.
Var mı yok muyu kulakla söylersiniz ama neden olduğunu ekoyla söylersiniz.
Garanti için ekoyla. Teşekkür ederiz hocam. Devam edelim sorularımıza. Çocuklarda romatizmal hastalıklar olur mu? Çocuklarda romatizmal hastalıklar olur mu yani?
Olur, hem de daha çok olur bile diyebiliriz belki. Çünkü yetişkinlerde...
Hani yağmur yağacağı zaman falan böyle. Hani.
Yok, öyle değil bizimkiler.
Nasıl?
Yetişkinlerde romatizma var diyenlerin %90'ı aslında romatizmal bir hastalıktan ziyade fizik tedavi, ortopedi veya daha kabaca eklemlerimle ilgili problemim varı kasteder. Özellikle büyüklerimiz. Dizi ağrıyan bir teyzemiz direkt benim romatizmam var yavrum ondan ağrıyor der ama aslında kemik erimesidir. İşte eklem artrozudur vesaire.
Her şeyi romatizmaya mı bağlıyorlar?
genelde de romatizma olmuş memlekette artık. Romatizmal hastalıklar çocuklarda tabii ki olur, hem de sık olur. Aileler de çokça endişe eder bu durumlardan, ancak
sebep hocam?
Doktorların endişe ettiklerinden genelde aileler endişe etmez. Ailelerin korkup getirdiği şikayetlerde doktorlar ciddiye almaz. Genelde böyle bir uyuşmazlık var aramızda. Şunu demek istiyorum. Mesela bir kuzu geldi, sadece basit cilt döküntüleri. İşte aile hekimine gitti. Oradaki arkadaşımız bir tedavi verdi ama olmadı. Çocuk hekimi, oradan da bir sonuç çıkmadı. Cildiyeciye de bir uğradık. En fazla bu yapılabilir. Gene bir şey yok. Halbuki bu cilt döküntüsü tuhaf bir döküntü. Romatizmal hastalık bulgusu olabiliyor yeri geldiğinde. Çocuğun her şey yolundayken büyüme gelişmesi duruyor. Çocuğun bir gün ateşi çıkıyor. Anlamsız bir şekilde 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün devam ediyor. Bir tanı konamıyor. Bir enfeksiyon bulgusu çıkmıyor. Antibiyotik veriliyor, fayda etmiyor gibi. Bunlarla prezente olan ciddi romatizmal hastalıklar vardır. Ki bunların bazıları eklemleri ve hemen akabinde iç organları etkiler. Hı. Yaşam süresini ve kalitesini çok kısıtlar. İşte 5 yıl yaşam ihtimali %30'dur denen romatizmal hastalıklar da vardır. Ama bizde halkımızın sorduğu romatizma var mı yok mudur, çocuklarda eklem problemleri olur mu olmaz mı gibi anlamak gerekir. Yoksa romatizma hastalıkları belki 200 küsür tane çeşidi vardır. Eklem şikayetleriyle kendini gösteren romatizmalar çocuklarda da vardır. Ama burada en çok sıkıntı, her kolum bacağım ağrıyor diyen, her gece ağrıdan dolayı uyandım diyen, her sabah kalktığında ağrım var kahvaltıya gelmek istemiyorum diyen çocuk romatizmal olduğu düşünülerek hastaneye başvurur. Ondan sonra daha yanlış bir tanıyla büyüme ağrısı deyip eve gönderilir. Geliş şikayeti de anlamsızdır, gönderiliş tanısı da anlamsızdır aslında burada. Hangi eklem şikayetleri romatizmal olabilir diye sorup ona cevap vermek daha doğru olur bence. Özellikle sabah kalktığında ciddi eklem sertlikleri oluyor. Çocuk bir saat kadar yataktan kalkamıyor. Ya da eklemlerde direkt şişme oldu. Artrit dediğimiz şey oldu. Diz eklemi balon gibi şişti. Sıcaklık ve ısı artışı oldu. Kızarıklık oldu. Çocuk kolunu bacağını açıp kapatmakta zorlanıyor idi gibi şeyler olabilir. Onun dışında anlamsız cilt döküntüleri romatizmal hastalık bulgusu olabilir. Çocukların yürüyüşlerinin bozulması, genel hareketliliklerinin bozulması bir bulgu olabilir. Bir de bunun dışında çok sık görülen bizim akut romatizmal ateş dediğimiz bir hastalığımız var. Genellikle meşhur bir beta mikrobumuz vardır bizim. İşte streptokok dediğimiz streptokok mikrobunun bir ferdi. Bunlar önce boğaz enfeksiyonları yapar. Daha sonra buna karşı gelişmiş immünolojik reaksiyonun bir ters etkisi ile önce eklemler, sonra kalp etkilenir. Kalp problemi yaşatabilir. Kalp probleminden dolayı ameliyat olması gerekenler, kalp problemi yüzünden beklenen hayat süresi kısalan insanlarda olur. Zaten bu da maalesef bir efsane haline gelir bir müddet sonra. Her boğaz enfeksiyonu beta olabilir mi? Beta ise de romatizmaya dönüşebilir mi soruları gündeme gelir. Böyle bir şey yok. Evet, akut romatizmal ateş geçirilmiş beta mikrobu enfeksiyonu zemininde gelişir ama çok çok çok nadir bir durumdur. Ve ilk 9 günde antibiyoterapiye başlanmış olması romatizma riskini neredeyse sıfıra indirir. O yüzden hani bu konuyu bir paranoya haline getirmemek lazım.
Peki romatizma konusunda başka söyleyeceğiniz şeyler var mı hocam?
Ya onun dışında daha ciddi hastalıklarımız var ama çok nadir görülen hastalıklar. İşte sistemik lupus eritematozus var, juvenil idiopatik artrit var, dermatomiyozit var, skleroderma var, Sjögren hastalığı var. Bunların bazılarının sıklığı çocuklarda milyonda bire yakın. O kadar nadir görülenleri de var, daha sık görülenleri de var ama mesela sistemik lupus eritematozus yetişkin bayanlarda sık gözüküyor ama çocuklarda da gözüküyor. 10-12-14 yaşlarından sonra özellikle. Ve bütün sistemi tutuyor. Yani kan düşüklüğüyle de başvurabiliyor hasta. Nöbet geçirerek, havale nöbeti geçirerek de başvurabiliyor. İşte yüzündeki lekelerden dolayı da başvurabiliyor. Yani bu yüzden ayırt etmek çok mümkün olmuyor. Ama romatizma denince kabaca eklem iltihapları anlaşılıyor. Bunlarda da dediğim gibi mutlaka göze görünür bir şey istiyoruz. Her bacağım ağrıyor, romatizma kabul etmiyoruz.
Teşekkür ederiz hocam. Peki romatizmal hastalıklardan korunmak için ne yapmak lazım?
Ya işin doğrusu korunmak için ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Zaten tedavi de bilmiyoruz hali hazırda. Bir sebepten dolayı bu inflamatuar hadise başlıyor. Bunların genetik bir yatkınlığı var, biliyoruz. Ailevi geçiş söz konusu, ailede başka fertlerde var. Bazı enfeksiyon hastalıklarının bunları tetiklediği gösterilmiş ama bunlar kaçınılabilecek enfeksiyonlar değil bizim için. Yaşam şekliyle, yeme içmeyle çok alakası yok. İşte sigara içerseniz enfeksiyon romatizmal hastalıkları, böyle bir şey yok. İşte yağmurda kaldım, işte rutubetli evde, bunlarla da bir ilgisi gösterilmemiş. Hepsinin bir genetik altyapısı var ama tek tek bunlar çözümleniyor. Büyük oranda romatizmal hastalıkları için maalesef olacağı varsa olmuş diyoruz. Engellemek mümkün değil. Olduktan sonra da hastalığı değil şikayetleri tedavi ediyoruz genellikle zaten.
Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Romatizmal meseleyi de böylelikle geçmiş olduk şimdiye kadar. Üç tane soruya hocam cevap verdi. Bir sırada bir soru daha var. Onu da hocamıza yönlendirelim. Bu da bebeklerle ilgili, yeni doğanlarla ilgili. Yeni doğan bebeklerden çok kan alınıyor. Niçin fazla alınıyor? Bu gerekli mi?
Bu gerekli.
Üzülmüş evet. Herhalde çocuğunun.
Muhtemelen. Bu soru bize çok sorulur zaten de. Daha önceki programlarda da aslında tarama testleri gerekli midir tarzı sorular oluyordu. Bu gene onun benzeri olmuş. Şimdi kan almalar şunlar. Yeni doğan bir bebek odasına gelir. Önce bir hepatit B aşısı ve K vitamini yapılır. Bunlar enjeksiyon, neticede kan alınmıyor. Hemen akabinde 24 saat içerisinde ilk topuk kanı alınır. Topuk kanı diye bilinir. Fenilketonüri taramasıdır. Aslında fenilketonüri taraması doğru değil. 4-5 tane hastalık taranıyor orada. En eskisi fenilketonüri olduğu için bizim de ağzımız ona alıştı. Bir takım metabolik hastalıkların ilk belirtilerini anlamak için bu testler yapılır. Bunların özelliği şudur. Mesela fenilketonüri diye bir hastalığımız var. Türkiye'de 3500-4000 çocuktan birinde görülüyor. Eğer erken tanı konursa ve özel bir diyet uygulanırsa tamamen sağlıklı, zekası yerinde, boyu posu yerinde, çoluk çocuk sahibi olma konusunda hiçbir eksiği olmayan bir yetişkin ortaya çıkıyor. Geç tanı konulduğunda ise zekası etkilenmiş, birçok organı kalıcı hasar görmüş bir çocuk ortaya çıkıyor. O yüzden mesela fenilketonüri taraması bu manada çok önemlidir. Aynı anda kistik fibroz dediğimiz bir hastalık taranıyor. Kistik fibroz da yaklaşık Türkiye'de Kafkas ırkında 4000'de bir gözükür. Bunu yapmazsanız eğer çocuğunuz birkaç aylıkken önce biraz uzamış sarılık, ne olduğu anlaşılmadı. İşte çocuk arada bir kabız oluyor, zaten bağırsak problemleri var. Doğru düzgün beslenmiyor, yeteri kadar kilo almıyor. Ha bir de 5-6 ayda hafiften hırlama hışırlama başladı. Sonra akciğer enfeksiyonları oldu. Sonra çocuk 2'de bir zatürre olup hastaneye yatmaya başladı. Bunların hiçbiri anlaşılamıyor. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları araştırılırken sonunda ite kaka tanık oluyor ama bu arada işte kalp uzun süre yüke maruz kalmış oluyor. Akciğerlerde hasar oluyor. Pankreas ciddi zarar görmüş oluyor. Ama erken tanı koyduğunuzda ilk günden tedbir alarak bu hastalıkların en azından hastalığın kökünü kurutamasanız da işte kistik fibroza bağlı akciğer enfeksiyonlarını daha erken ve daha etkili tedavi edebiliyorsunuz. Sarılıklara da uğraşmıyorsunuz. Kalp problemlerine erken tedbir alıyorsunuz akciğeri koruduğunuz için. Sindirim problemleri için özel mamalara, özel enzimler vererek çocuğun sindirim problemi yaşamamasını sağlayabiliyorsunuz. Bu yüzden kistik fibroz taraması da bizim için çok çok anlamlıdır. Daha sonra buna birkaç hastalık daha eklendi. İşte biyotinaz eksikliği bakılıyor. Talasemi için bir şey yapılıyor mu bilmiyorum. Yapılacağı söylenmişti ama en son durum nedir bilmiyorum. Ama amaç şudur tarama testlerinde. O iki damla kan alalım. Bir kere çok kan alınmıyor zaten. İki kere ikişer damla kan alınıyor hepsi. Çıkması muhtemel toplumumuz açısından sık görülen hastalıkları taranması amacıyla yapılıyor ve bunlar tedavisi olan hastalıklar. Yoksa bakmaya kalksanız 1 milyon hastalık var. Tanı koysanız tedavi etmeyeceğiniz. Bunları zaten taramaya dahil etmiyor devlet. Doğru bir şekilde. Çok kolay tedavisi olan ve hasarı geri dönüşümsüz olan hastalıkların erken tespiti amacıyla yapılıyor. Mutlak surette gereklidir. Hatta daha genişletilmesi bile daha hayırlı olabilir.
Teşekkür ederiz hocam. Bir çocuk hastalıkları uzmanı olarak yeni doğan konusunda bayağı bilgilisiniz. Daha önceki programlarda da zaten bu konuyu oldukça konuşmuştuk. Programımızın ilk bölümünün de sonuna doğru yaklaşırken hocam bir sorumuz daha var. Bu reflü hastalığı ile ilgili bir soru. Reflü midede olmaz mı? Böbrek reflüsü de var mı? Bu birazcık ilginç geldi böyle bakınca.
Arkadaşlar o duyu bir yazmış şey anladım. Aslında doğru, mantık doğru da meşhuru mide diyelim biz. Reflü bir şeyin geriye kaçmasını ifade eder terim olarak. Evet, midede reflü olur, sık da olur. Her yeni doğan bebekte de olur ayrıca reflü. Mide içeriğinin istemsiz olarak yemek borusuna doğru kaçması demektir. Gastroözofajiyal reflü hastalığı. Yani gastro, mide, özofagus, yemek borusu demek. Mideden yemek borusuna kaçışı ifade eder. İşte o bölgede bir yanma, acıma, işte İman tahtasından kemiğin arkası civarına denk gelen alanda bir sızı, ağza acı su gelmesi, çocuklarda durdurulamayan kusmalar, geçmeyen kusmalar, kilo alımının yetersizliği gibi bulgular
yapar. Göğüs ağrıları yapıyor bazen.
Yapar, yetişkinlerde yapar. Çocuklar çok ifade edemediği için söylemezler. Bunun çok kolay tedavisi vardır. Verirseniz ilacı düzelir gider. Ama reflü hastalığı çok zayıf olarak kanserle de ilişkilendirilir ileri vadede. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra yemek borusu yanar tabiri caizse.
Mide asidi yakıyor değil mi?
Asidi yakıyor. Ama hani bu kanser ihtimalini kenara bıraksanız reflü sadece eziyet eden bir hastalıktır. Bu bununla kıyaslandığında böbrek reflüsü çok daha anlamlıdır. Çok daha yıkıcıdır diyelim.
Yani böbrek reflüsü var mı demişler? Var
vardır
diyorsun.
Ve ciddidir. Şimdi bizim hani Anadolu tabiriyle iki böğrümüzde iki böbreğimiz var. İki yan tarafımızda. Burada idrar damla damla oluşturulur. Toplayıcı kanal vasıtasıyla, idrar yolu vasıtasıyla mesaneye doğru iner. Mesanede idrar birikir belli bir hacme ulaştığı zaman kasılarak dışarıya doğru fışkırtır. Burada sıkıntı idrar yollarının böbrekten mesaneye idrar taşıyan kanalların özel bir dizaynı vardır. Mesaneye direkt düz olarak girmez. Duvara girer. Önce duvarın içine bir tünel gibi bir müddet ilerler. Sonra bir çapraz yaparak aşağıya girer. Böyle olunca da mesane kasıldığı anda adeta bir ilmik gibi onun boynunu sıkar ve böylece geriye kaçak olmaz. Bazı çocuklarda bu açılanma yoktur. Direkt işte bir kutuya açılan boru gibidir açılır idrar yolları. Böyle olunca sıkışmaya bağlı olarak mesane kasıldığı anda da geriye doğru bir kaçak olur. Bu kaçak ilk günlerde az miktardadır, hafiftir, daha düşük basınçlıdır. Daha sonra gün gün daha yüksek volümle ve daha yüksek basınçla yukarıya doğru çıkar. Bunlar bir müddet sonra yukarıda önce idrar kanallarında, idrarın toplayıcı tübüllerde daha sonra böbrekte hasar oluşturmaya başlar. Bu hasar oluşturulduğunda bir gün sonuçta o böbrek biter. Net bir şekilde biter. İşlev görmeyen bir böbrek halini alır. Eğer ikinci böbrekte buna maruz kalacak olsa hasta diyaliz bağımlısı hasta durumuna geçecektir. Biz bunları nasıl anlarız? Birinci ihtimal işte programın başında bahsettiğimiz ikinci düzey ultrasonografilerle gebelik sırasında bu çocuğun böbreğinde biraz genişleme var der kadın doğum hekimi. Çocukçu da uyanık davranır. 15-20 günlükken ultrason ister. Eğer standartların üzerinde bir genişlik söz konusuysa birkaç kez daha kontrol alınır. Eğer belli bir aşamanın üzerine geçmişse de çocuk nefrolojisi ve ürolojisi de konsült edilerek bir operasyon planlanır. İşte ilaç tedavisi mi verilecek yoksa bir enjeksiyonla mı düzeltilecek diye. Bunu anlamanın ikinci yolu çocuklarda idrar yolu iltihapları olur. Çocukların idrar yolu iltihapları yetişkin gibi değildir. Yetişkinde idrar yolu iltihabını tespit eder, tedavi eder, gönderirsiniz. Çocukta ise kesinlikle böyle yapmazsınız. Bir insan durduk yerde idrar yolu iltihabı olmaz, olmamalıdır. Niye olmuş diye bakmak isteriz. Bunun altından bazen böbrek taşı çıkar, bazen reflü çıkar. Bunu anlamanın basit metodu öncelikle ultrasonografi yapılır. Burada bir takım alametler görülür ama reflü kabaca 5 grup, 5 kategoride, 5 evrede incelenir. Hani evre 4-5'i ancak doğru düzgün görürsünüz ultrasonda. Eğer bir çocukta birkaç kez tekrarlayan idrar yolu iltihabı varsa o zaman işeme testi Türkçesi. Voiding retrografi yapılır. İşte burada bir sonda uygulanır. Boya maddesi verilerek o anda işeme sırasında ve sonrasında birkaç kez grafi çekilir. Bunlar da geriye doğru kaçak olup olmadığı görülür. Evet sonda takılır, boya verilir. Eziyetli bir işlemdir ama aileler bazen yaptırmak istemiyor bu eziyetten çekinerek. Ama hayat kurtarıcı bir şeydir. İnşallah hiçbir şey çıkmasın. Canımıza minnet ama bir şey çıktığı zaman tekrarlayacak enfeksiyonları ve alta yatacak sebeplerin tedavisi açısından hayat kurtarıcı olabilir. O yüzden böbrekte de reflü olur. Önemlidir, ihmal edilmemelidir.
Değerli dinleyenler, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Doktor Fırat Erdoğan'la Bir Nefes Saat programı devam ediyor. Kendisine bugün ben Doğan Akın yardımcı oluyorum. Hekimimiz sorularını cevaplamak üzere programın ikinci bölümünde de sizinle. Hocam tekrar merhaba. Radyosunu belki yeni açanlar vardır. Bir takım sorulara, bir takım hastalıklarla ilgili sorulara hocam cevaplar verdi. En son böbreklerdeki reflü muhabbetini konuşuyorduk. Şimdi geldik. 3 aylık bebek boynu eğri duruyor. Neden olabilir? Bunu biraz daha hasta ağzıyla yazmışlar. 3 aylık bebek bakıyoruz, boynunu eğri görüyoruz. Bu neden olabilir diye biraz daha açalım o zaman.
Şimdi 3 aylık bebek derken bunu şöyle bir soruyla cevap vermek lazım belki. Hani doğduğundan beri böyle mi, sonradan mı oldu diye sorulmalı. Bunu ilgilendiren birkaç durum vardır bizde. Normal doğumlarda daha sık olmak üzere sezaryenlerde da olur. Boyunda bazen o doğum manevraları sırasında ufak tefek kapiller dediğimiz kılcal damarlarda çatlama tarzı şeyler olabilir. Küçük kanamalar olabilir. Hani böyle ele bir topak gelir, bir sertlik, bir şişlik gelir. İşte buna tortikolis denir. Buna bağlı olarak boynun bir tarafa eğri olması hadisesine. Masum bir hadisedir genellikle. Yani çok merak edilirse bir ultrason yapılarak en azından altta yatan başka bir problem olmadığı gösterilir. Akabinden buraya yapılacak masajlar, işte bir profesyonelden destek alınarak başlanıp daha sonra anne babanın devam edeceği egzersizlerle kendiliğinden düzelir. İkinci ihtimal, bebekler genellikle bir tarafa çok yatarlar. Yattığı tarafı düzleştirdikleri için sürekli oraya yatmak isterler daha sonra. Buna bağlı olarak kafalarda ufak tefek yumukluklar olabilir. Bunlar da genelde 6 ayda olduktan sonra kendiliğinden düzelme eğilimindedirler. Ancak hastalık olarak onun da şöyle ciddi bir hastalığımız yoktur. Hani boyundaki büyük kasların yokluğu, bunların kontraktürü, kasılması gibi durumlar var ama çok çok nadir görülen durumlardır. O yüzden bizi ilgilendiren kısmı, boyunda bir şişlik var ve baş öbür tarafa çevrili duruyorsa hekime müracaat edip ultrasonografiyle tanık olup fizik tedavi yapılması. Onun dışında mümkünse eğer yatış sıralarında işte biraz sağa biraz sola yatırması tarzı şeylere dikkat etmek lazım.
Teşekkür ederiz hocam. Bir yakın kardeşimin çocuğundan gelen bir soru var. Hazır şaşılık muhabbetine girdik. Hazır boyun eğriliği muhabbetlerine girdik. Çocuk muhabbetlerine girdik. Bebeğin göz pınarlarında bir tıkanıklık olma durumu oluyor mu çocuklarda?
Hem de çok olur. Normalde gözyaşı kesesi yaklaşık olarak işte gözünüzün üst dış tarafındadır. Buradan salgı yapar, gözün yüzeyini kaplar, alt iç köşeden de gözyaşı kanalı bunu toplar ve burna akıtır. Burna akıtan bir kanal vardır ama bu kanal, şimdi gözünüzün önüne getirin bir çocuğun gözünün köşesiyle burnu. Zaten birkaç milimlik bir yer. Eni boyu da bu kadar bir şey. Çok daha küçük bir kanal bu. Bu bazen doğuştan tıkalı, kapalı olabiliyor. Ancak tıkalı kapalı olduğunda da basit bir perdeyle kapalı oluyor. Masajla kendiliğinden açılabiliyor. Hani biz espri olsun diye hastalarımıza şöyle diyoruz. Bir bahçe hortumunun ucunu çamurla tıkadığınızı düşünün. İşte burun içindeki sümüksü bir tabaka bunu tıkıyor. Düzgün yapılması kaydıyla masaj yapılarak da kendiliğinden düzelebiliyor aslında bu durum. Ne olur? Çocukta sürekli bir gözyaşı. Gözü hiç kuru kalmaz. Sürekli göz yaşarır. Öne doğru beyaz şeffaf gözyaşı akıntısı olur. Bir müddet sonra enfekte olur. Yeşil sümüksü çapaklı bir görüntü halini alır. Böyle durumlarda masaj yapılır. Pansuman yapılır ama daha sonra bir antibiyotikli pomatta damla da kullanılır bu bölge için. Onun dışında da eğer bir yaşından sonra ısrar ediyorsa bu enfeksiyonlar, göz hekimine müracaat edilerek çok ufak bir operasyonla bu dar olan alanın, tıkalı olanın açılması söz konusu olabilir.
Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Kardeşimizin sorusuna da cevap vermiş olduk. Acil şifalar diliyoruz. Gelelim sıradaki sorumuza, hastalarımızdan gelen sorulara. Bir Nefes Saat programı Kalbin Sesi Erkam Radyo'da devam ediyor. Doktor Fırat Erdoğan soruları cevaplıyor. Gaz sancısı 8 aylık çocukta olur mu?
Şimdi gaz sancısı 40 yaşında adamda da olur bir kere. Neticede olması gerekenden fazla gaz üretimi diyelim hadi buna. İlk aylarda birinci, ikinci, üçüncü aya kadar bunun daha çok bebeklerin klasik gaz sancısı olduğunu düşünürüz biz. Sebebi, neden olduğu bilinmiyor. Birçok teori var. İşte annenin psikolojik durumu, çocuğun psikolojik durumu, annenin besin alerjisi, çocuğun besin alerjileri, annenin yedikleri, içtikleri, annedeki bağırsak problemleri, ailevi problemler gibi yüzlerce şey suçlanmış. Ancak hala hazırda bir tanısı konamamış. İlk 3 ay yeni doğanın gaz sancıları olur. Eğer bu tarihten sonra gaz devam ediyor ise, bunda nasıl anlarız? Az seçeneği çocuk çok gaz çıkarıyordur yukarıdan ya da aşağıdan, ya da gaz çıkarmıyordur ama gazı varmış gibi bir intiba oluşuyordur sizde. Karnı taş gibi, bacaklarını karnına çekip ağlıyor, çok ağlıyor, anlamsız ağlıyor gibi şikayetler geldiğinde gündeme, biz öncelikli olarak her zaman bir idrar yolu iltihabını kaçırmayalım isteriz. İdrar yolu iltihapları da böyle olur. Ama o da elenmiş, olay tamamen gaz ise, ayrıca çok nadir görülen kronik bağırsak hastalıkları da olabilir ama dediğim gibi onlar çok nadir. Bizim aklımıza en çok besin alerjileri gelir. Bir çocuğun diyelim inek sütüne alerjisi vardır. Annesi o gün çok süt, yoğurt, kaymak tüketmiştir. Ya da çocuğun beslenmesi amaçlı süt, yoğurt, kaymak verilmiştir. Genelde ilk verilmelerde belli olur. Daha ilerlese zaten İşte dışkıda kan görünmesi gibi, çok kötü kokulu yeşil sümüklü kaka yapması gibi ilave bulgular da olur. Ama anlamsız ağlamalar da besin alerjilerinin ilk bulgusu olabilir. Bu yüzden hani benim aklıma gelenler bunlar fazladan.
Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Sıradaki sorularımızda devam edelim öyleyse. Erken doğan bebekler mutlaka küvezde kalmalı mıdır?
Şimdi küvezde niye kalınır? Küvezde niye kalınır? Bebekler normalde işte anne karnında yaklaşık 40 haftayı tamamladıktan sonra, belli bir vücut ağırlığına ulaştıktan sonra, belli bir boya, akciğer olgunluğuna ulaştıktan sonra dünya üzerine çıkarlar. Bu şekilde ancak adapte olabilirler. Daha erken doğmuşsa vücut ısısı dış ortamla olan değişiklikleri tolere edemez. Yani biz işte yetişkinler 25 derecede rahatlıkla yaşarız, 20 derecede yaşarız. Üşürüz ama 10 derecede de günlük kıyafetle bile devam edebiliriz. Ama çocuklar için bu böyle değildir. Onların ısır regülasyonları çok daha kısıtlıdır. O yüzden 1700 gram doğmuş 32 haftalık bir bebek için mutlaka ısı dengesi kontrol altına alınmış bir yer olmalıdır. Bu da dünya değil, işte bir küvezdir. Hatta çok espri meselesidir. İlk duyan kardeşlerimiz hani kümeste denir, bizim çocuk kümeste kalıyor diye sıkça kullanılır. Küvez neticede dışarıdan baktığınızda bir cam fanus, çocuğu öncelikle dış ortamın soğuğundan korumaya yarar mantıken. İkinci olaraksa yeni doğan çok hassas bir canlıdan bahsediyoruz. Yeri geliyor 600-700 gramlık bebekler de buraya giriyor. Her şeyi kontrol altında tutmak istiyoruz. Ortamın oksijenini ölçelim. Ne kadar oksijen soluyor bu çocuk? Ortamın ısısını ölçelim. Çocuğa bir damar yolu açtık. Anne sütünü aldırmıyoruz. Daha çok küçük, sindiremiyor. İşte serumlarını takalım. Milim milim neyin gittiğini görelim. Ha, bu arada baktık ki çocukta bir solunum sıkıntısı gelişti. Akciğerlerini makineye bağlamak icap etti. Bunlar elimizin altında dursun isteriz. Yani çocuk küvezde kalacak demek, vaktinden önce doğmuş çocukların dış ortama rahatlıkla adapte olabilecekleri güne kadar özel bakım görmesi anlamına gelir. Hani hastaneye yatan hasta yaş küçük olduğu için küvezde yatıyor. Mantık budur. Genellikle 2000 gramın üzeri taburcu edilir. Çok düşük doğum ağırlıklarında mesela işte 30-31 haftalıklarda yaklaşık olarak o 8-9 haftayı tamamlasın, 40 haftayı tamamlasın çıksın istenir. Isı dengesini sağlayabiliyor olsun istenir. Anne sütünü güzel aldığına emin olunsun istenir. Emmesinin güzel olduğunu görmek istenir. Bunlar tamamlandıktan sonra derseniz ki bu çocuk artık 40 haftayı doldurmuş bir bebek gibi dış ortamda yer, içer, annesinden emer, uyur, uyanır, sıcaktan, soğuktan çok fazla etkilenmez dediğinizde artık küvez ihtiyacı kalmamıştır. Aslında taburcu edilir.
Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Bir Nefes Saat programının sonuna doğru yaklaşıyoruz değerli dinleyenler. Yeni doğan bebeklerle ilgili elimizde sorular var. Bir bebek sorusunu daha hocamız cevaplamıştı. Ve sıradaki sorumuzu hemen hocamıza yöneltiyorum. Yeni doğan bebeklerin göğüslerinin sıkılması zararlı mıdır? Sakıncası var mı?
Şimdi bir kere manası yok ama niyeyse öyle bir yaygın gelenektir ki yani biz görür görmez
İnsanlar sıkası mı geliyor?
Mutlaka sıkarlar, hiç sektirmezler. Bari devam etmeyin diyoruz en azından. Burada gerçekten içinde süt de var o göğsün, memenin. Neticede 3 günlük bebek gördünüz ama bir yetişkin düzeyinde östrojen hormonuna maruz kalıyor. Buna bağlı olduğu düşünüyor bu memelerdeki şişliklerinden. Hiç ellenmediğinde 3-4 hafta içinde kendiliğinden küçülüyor. Ama özellikle böyle burada bir bazıları vardır işte sivilceleri sıkmaya meyilli tipler, apseyi boşaltmaya meraklı tipler. Bunu sıkarak biz bunu boşaltalım. Bastırdığınız zaman oradaki doğal yapıyı bozuyorsunuz. 3 kere 5 kere yaptığınızda granülasyon dokusu oluşuyor. Daha sonra mikrop kapıyor, enfekte oluyor. Ultrason yapıp bakmak gerekebiliyor. Apse olabiliyor. Antibiyotik vermek gerekebiliyor. O yüzden kesinlikle ellememekte fayda var.
Teşekkür ederiz hocam. Çocukların zaten her kısmı ayrı ayrı bir hassasiyet taşıyor. Çocukların göğüsleriyle oynamayalım. Sıradaki sorumuzu hemen yöneltiyoruz hocamıza. Bebeğime baktığım zaman gözleri şaşı gibi görünüyor. Şehla görünüyor. Acaba şaşı mıdır? Bir sakınca olur mu? Doktor bakması lazım mı?
Yok. Yeni doğan bebeklerde göz kasları daha yeni olgunlaştığı için bir aya kadar gözde kayma normaldir. Biz buna şaşılıkta demiyoruz zaten. Gözde kayma diyoruz direkt. Bunlar rutinde bir yaşına kadar bekler. Bir yaşından sonra kesin olarak eminsek kayma olduğuna göz hekimine müracaat ediyoruz. Ama bizi daha çok ilgilendiren iki husus, özellikle burun kökü basık, yani Çinlileri düşünün, gözleri perdeli işte Moğol ırkı gibi, iki göz bebeği birbirinden ayrı uzak duran kişilerde pseudostrabismus denen bir durum gelişir. Yalancı şaşılık diyelim. Aslında çocuk normal, bakanda anormallik var anlamı çıkar buradan. Böyle durumlarda hani acilen doktora gidilir, doktor hiçbir şey yok deyip geri gönderir aslında. Böyle olduğu için hani gözler kaymaları biz ilk etapta çok ciddiye almayız. Ancak özellikle anne baba da ebeveynlerden bir ya da ikisinde ciddi bir göz hastalığı varsa, ailelerde teyze, dayı, hala da vesaire de böyle bir göz problemi varsa biraz daha erken gidilmesini tavsiye ederiz ama genellikle basit kaymalar için göz hekimine ihtiyaç yoktur. Çocuk hekiminin kabaca bir fikir vermesi yeterlidir. Bir yaş, bir buçuk yaş gibi de göz hekimine müracaat edilir.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Göz sağlığıyla ilgili de sorularımızı cevapladınız. Bir tane daha sorumuz var. Hemen o sorumuzu ele alalım. Çocuğumun ayaklarının içe basması normal mi diye bir soru.
Aslında normal.
Tabii İçe basmak deyince böyle iki ayakta birbirine basıyor.
Düz tabanlı kastediyoruzdur muhtemelen. Hı. Sizin dediğiniz gibi iki ayak ucunun birbirini gösteriyor olması da ihtimaller de var ama en sık düz tabanlık görülür. Şimdi normalde bizim ayağımızın bir işte topuk kısmı var, bir ön kısmı var. Aradaki yer öyle düz bir ayakkabı tabanı gibi değildir. Ortası daha yüksektir. Medial ark dediğimiz şey bulunur burada. Bazen çocuklarda bu doğuştan hani çökük olabiliyor diyelim. Sebebi çok fazla bilinmiyor. Ama çocuklarda dediğim gibi sık görülen bir durumdur. Bunun için engel olabilmek amacıyla yapabileceğiniz birkaç şey var. Birincisi, ortası yüksek, bu arkı destekleyecek bir ayakkabı alınabilir. Çok zorda kalındığında tabanlık kullanılabilir ama çocuklar genelde sevmiyorlar bunu. Onun dışında sabırlı olmakta fayda var. Özellikle bu ördek vari bacakları iki yana açarak oturmak kesinlikle uygun değildir. Becerilebiliyorsa bağdaş kurarak oturmak daha iyi gelir. Ortopedisyenin şöyle bir tavsiyesi de var. Yani çıplak ayakta kumda koşmak, çıplak ayakta ağaca tırmanmak da bu kasları kuvvetlendirdiği için faydalı oluyormuş.
Teşekkür ederiz hocam. Bu soruya da açıklık getirdiniz ve programımızın sonuna doğru, son sorularımıza doğru ilerliyoruz. Bir hastamız diyelim, bir dinleyicimiz diyelim. Doktorlar Down sendromunun ilk teşhisini nasıl koymuşlardır? Bebeklerde ilk Down sendromu teşhisi nasıl koyulur? Hiç yanlış teşhis oldu mu? Bayağı uzun uzun yazmışlar. Siz bahsi baştan sona getirin hocam.
Şimdi Down sendromu, sendrom demek birden fazla organ sistemini etkileyen hastalık demektir. Yani zatürre olursanız akciğeriniz etkilenir. İşte şaşılık varsa gözünüz etkilenir. Ama Down sendromunda tiroid bezinde de problem olur. Nöromotor gelişmede de problem olabilir. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu da görülebilir. Sebebi genetik bir hastalıktır, kromozomal bir hastalıktır. İşte 21. kromozomun iki parçalı değil, üç parçalı olmalı diyelim kabaca. Anne karnındayken programımızın başına bahsettiğimiz tarama testlerine bakıldığında orada da şüphesi ifade edilebilir. Ancak ilk doğduğunda ilk tanı nasıl konabilir diye soru sorulmuş. Genellikle gözle bakarak tanı konur. Tipik bir yüz şekilleri vardır. Baktığınızda yani herkes iyi kötü görmüştür aslında, bunu çok fazla anlatmak da mümkün değil esasında. Şey, gözler çekik, burun kökü basık, ense saç çizgisi biraz düşük. Avuç içinde simyan çizgileri, yani boydan boya o çizginin avucu bir baştan bir başa kat etmesi. Aynısı ayak tabanında da olabilir. Ayak baş parmağının ayrıklığı, meme başlarının birbirinden ayrık ve uyumsuz olması gibi Down stigmatları denen şeyler vardır. Bunlara bakılır, ha bu çocukta Down sendromu olabilir denir ancak bunlara bakarak. Yapılacak tetkik kromozom analizidir. Bir kan tahlili alınır yavrumuzdan. Genellikle 20-30 günde çıkar bunun sonucu, yalnız biraz eziyetli bir testtir. Orada çıkar işte trizyonu 21 ile uyumludur ya da değildir denir. Uyumludur cümlesi kullanılmışsa artık yapacak bir şey yok. Down sendromu tanısı kesin olarak konmuştur. Ama baktığınız hani bazen tip 4 dörtlük Down sendromu gibi durur. Ama kromozom analizi normal çıkar, o zaman hiçbir problem yoktur. Önemli olan tanı konduktan sonra ne olacak? Tanı konduktan sonra Down sendromu multidisipliner takip edilmesi gereken bir hastalıktır. Mesela beklenenden çok daha sık olarak tiroid problemleri bu çocuklarda görülür. İşte büyüme gelişmeleri normal çocuk gibi değil, kendi standartlarındadır. Yani normale göre biraz daha kısa boylu, biraz daha düşük kilolu giderler genellikle. Belli aralarla kalça, omurga, eklem muayeneleri yapılmalı. Filmlerle ortaya konmalıdır. İşte kalça eklemi problemleri sık görülür. Bazı kan hastalıkları, bazı kötü huylu hastalıkların görülme sıklığı nispeten artmaktadır. Fiziksel gelişim mutlaka fizik tedaviyle, egzersizlerle desteklenmelidir. Ancak özellikle bilişsel tedavi önemlidir. Down sendromlar çok iyi eğitim görmeleri halinde rahatlıkla üniversitede bitirebilirler. Bir yabancı dilde öğrenebilirler. Ancak bu çok iyi eğitim görmeleri halindedir. Çok ilgili alakalı annelerle, iyi imkanlarla olur. İyi imkandan kastımız eskiden işte ailenin maddi durumuydu. Bu hizmetlere ulaşılabilme durumuydu ama çok şükür artık memleketimizde en kolay yapılan şeyler bunlar. Çocuğunuzu bir devlet hastanesine götürüp işte yarım saatte bir rapor almanız her şeyi kolaylaştırıyor. Devletimiz sağ olsun bütün eğitimleri ücretsiz olarak verdiriyor. Gidip özel merkezde kendi işinizi kendiniz görüyorsunuz.
Allah razı olsun.
Bunlarla ilgilenen devlet kurumları var. Takiplerini yapan genetik birimleri de var. Yani dediğim gibi ihtiyaçların hepsi devlet eliyle takip edilebiliyor. Eskiden böyle değildi. Böyle olunca eskiden bir kenara itilmiş, yani toplum içine çıkarmaya çekinilen çocuklarken bu arkadaşlar, ki bir görenin bir daha dönüp baktığı aşırı sevimli yaratıklardır aslında. Sürekli gülerler, arkadaş canlısıdırlar. Yani bir Down sendromluyu görüp sevmemeniz mümkün değildir. Hepsi çok sevimli adamlardır kesinlikle. Böyle olunca birazcık hani yetenekleri gelişip toplum içinde öz bakımlarını görür hale geldiklerinde, okula gidip gelmeye başladıklarında hani tadından yenmeyen canavarlar çıkar ortaya. Yani çok tatlı adamlar olur gerçekten. Uzun takiplerde eğer düzgün takipleri yapılırsa beklenen yaşam süreleri toplumun ortalamasıyla uyumludur. Dediğim gibi topluma karışabilirler, eğitim görebilirler, iş güç sahibi olabilirler. Ama ilk tanı her zaman için dediğim gibi doktorun gözüyle konur.
Teşekkür ederiz hocam. Programımızın son sorusu da bu soru olmuş oldu. Ama önümüzde daha sorular var. Dilerseniz vakte bakalım şöyle bir. Evet, daha bir iki dakikamız daha var. O zaman bir soru daha yer veririz burada Fırat hocamla birlikte.
Buyurun.
Hocam, doğum lekeleri kalıcı mıdır?
Şimdi doğum bekleri aslında Down sendromu üstüne gelmiş olması da enteresan. Mesela bir talihsizlik vardır. Birçok doğan bebekte kuyruk sokumu bölgesinde dediğimiz alanda böyle bir morluk görülür. Buna vaktiyle işte Down sendromu bir eski adı varmış Mongolizm diye. Mongol lekesi denmiş. Sanki bir alakası varmış gibi, ilgisi yoktur. Bizim ırkımızda çok sık görülür. O bölgede bir morluk oluşur. Vücudun başka yerlerinde parça parça morluklarda görülebilir. Elde, ayakta vesaire de olur. Kesinlikle hiçbir hastalıkla alakası yoktur. Selim seyirlidir. İçeriden gelen bir hastalık, karaciğer hastalığı vesaire değildir. %90'ı 1 yaşından sonra solarak geçer. Mongol lekesi diye adlandırılan lekelerin. Bunun dışında yüz bölgesinde, alının iki kaşın ortasında, göz kapaklarında da biraz daha soluk, yani mor değil de böyle koyu pembe diyelim, kırmızımtırak lekeler olabilir. Bunlar da genellikle 1 yaşına kadar kalıp daha sonra kendiliğinden geçer. Nadiren bunlar bir kitle halinde kabarık olabilir. Böyle bir böğürtlen gibi durduğunu düşünün. Bunlar biraz daha uzun vade kalıyor. Bazen geçmeyenleri de oluyor. Ama en önemli bilgi şudur. Bu bir hastalık alameti değildir. Bunun için bir tahlil tetkik gerekmez. Bir operasyon planlanmaz. İç organlarına bakmak standart olarak gerekli değildir. Belli bir yaştan sonra eğer estetik olarak problem oluşturuyorsa lazerle tedavisi mümkündür. Cerrahiyle tedavisi mümkündür. Bu şekilde mesele halledilebilir.
Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir Nefes Saat programı bugün de sona erdi. Hocamıza teşekkür ediyor. Tüm dinleyenlerimize selam ediyoruz. Allah'a emanet olun.